Ayrım 14. Pazarlık yok, Uğur Dündar. Sayfa 244. Bu bir eski bayramlar ne kadar güzeldi yazısı değildir. 19 Temmuz 2015 Sözcü. O yıllarda Samatya bir şenlikti. Neredeyse tümü avuç içi kadar bir meydana çıkan, yer yer cumbalı kagir evlerin sıralandığı sokakların kokusu mevsime göre değişirdi. Örneğin ilkbahar geldiğinde çevreye, hatta yukarıdaki Koca Mustafa Paşa'ya kadar iplere dizilmiş çirozluk uskumruların geniz yakan kokusu yayılırdı. Eskilerin küçük Paris'te dedikleri Samatya, yazları istavrit tava, kışa doğru midye dolma ve lakerda, ama yılın tüm aylarında hep yosun ve deniz kokardı. Bizlere, yani o dönemin gençlerine göre semtimizin en çarpıcı özelliği, hangi dine ve etnik kökene sahip olursa olsun sakinlerinin barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamayı başarmış olmalarıydı. Bu nedenle Samatya denilince aklımıza eğlencesinden çok bu değerli birlikte yaşama kültürü gelirdi. O insanların Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni veya Rum olmaları kimseyi ilgilendirmezdi. Sadece ortak kültürü özümsemiş olmaları önemliydi. Hemen bir örnek vereyim. Siz hiç öğleden sonraları şekerleme yapmak için 40-45 dakikalığına dükkanını kilitleyip pick-up'ına klasik müzik uzun çaları koyarak uyumayı alışkanlık haline getiren bir kundura tamircisi gördünüz mü? Siz ayrıca aynı zamanda bridge hocası da olan bir taksi şoförüyle tanıştınız mı? Biz Samatya'da gördük, tanıştık ve hayatı onlarla paylaşmanın eşsiz keyfini yaşadık. 60'lı yıllarda semtin tek kundura tamircisi olan Takvor Usta, ayakkabı onarmadaki becerisi kadar trompet çalmada da çok yetenekli, hatta ustalaşmış biriydi. Öylesine alçak gönüllüydü ki akşamüstleri işi gücü bırakır, hevesli gençlere o küçücük iş yerinde ücretsiz trompet kursları verirdi. Bayram sabahları bizi kutlarken, "Durun size bir bayram hediyesi vereyim," der ve trompetiyle o yılların unutulmaz radyo programı Spor ve Müziğin jeneriğini çalmaya başlardı. O yılların en yaygın iletişim aracı radyoydu. İstanbul Radyosu'nun yıldızlarından biri de hem futbol hakemliği hem de spor programcılığı yapan merhum Sulhi Garan'dı. Biz gençler pazar akşamlarını ve onun harikulade sesiyle sunduğu spor ve müzik programını iple çekerdik. Zamanla radyo klasiklerinden biri haline gelen program, büyük trompetist Eddie Calvert'in ünlendirdiği Cherry Pink and Apple Blossom White ile başlardı. Bayramlık ayakkabılarımızı Beyoğlu'nun en şık mağazalarına üretim yapan Nefter Yayla abimizden alırdık. Hem de sudan ucuza, örneğin İstiklal Caddesi'ndeki Mona'ya verdiği ayakkabıları bize yarı, hatta çeyrek fiyatına bırakırdı. Bazen dar gelirli ailelere mensup arkadaşlarımızdan para da almazdı. Onlara "ben okuyamadım, benim yerime siz okuyun," derdi. Bayram günlerinin keyifli etkinliklerinden biri, aile içi bayramlaşmaları ve mezarlık ziyaretlerini bitirdikten sonra arkadaşlarla Samatya Deniz Spor Kulübü'nde düzenlediğimiz bridge turnuvalarıydı. Bana bridge oynamayı öğreten kişi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önündeki durakta taksicilik yapan vefalı lakaplı Celal abiydi. Nur içinde yatsın, vefa spor sevdalısı olduğu için vefalı olarak ünlenen Celal abi, hayatını zorda olan herkese yardıma adamış bir iyilik meleğiydi. Hiç evlenmediğinden kazancının bir bölümüyle evlatlarım dediği yoksul öğrencilere okuturdu. Bayramlarda en büyük lüksümüz ise bridge turnuvasını kaybedenlerin arkadaşlarına deniz kıyısındaki olimpiyat lokantasında yemek ısmarlamalarıydı. Lokantanın sahibi, ülkemize 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazandıran 61 kilo Greco-Roman güreşçimiz Yaşar Erkan'dı. 1986 yılında kaybettiğimiz kısa boylu, sporu bıraktıktan sonra bir hayli kilolanmış babacan bir ağabey olan şampiyon, yemeği ısmarlayacak olanlara takılmayı sever, "bakalım yüklü faturayı nasıl ödeyeceksiniz," dedikten sonra genellikle hiç para almazdı. Nedeni sorulduğunda da kahkahalar atarak "bu da semtin okuyan gençlerine benden bayram hediyesi olsun," derdi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ayakkabıcı Nefter, Şamdancı Osep, Sedef Kakma Ustası Ohannes, Gümüş Sanatçısı Yetbart ve diğer dostlarımız bir bayram günü yine Deniz Spor Kulübü'ne geldiler. Şaşkın bakışlarımız arasında "biz Arjantin'e gidiyoruz," dediler. O güzel insanlar gözyaşları arasında hepimize sarılıp bir daha dönmemek üzere gittiler. Sevgili okurlarım, bu bir eski bayramlar ne kadar güzeldi yazısı değildir. Ama bir zamanların Samatya'sında dini, etnik kökeni, çok farklı insanların geliştirdiği bir arada kardeşçe, barış içinde yaşama kültürü çok güzeldi yazısıdır. Okuluyla evlenen adamın öyküsü. 2 Ağustos 2015 Sözcü. Yaklaşık 15 gün boyunca telefonlarımıza cevap vermeyince dernek başkanımız Hakkı Baliç'i arayıp sağlığından endişelendiğimi söyledim. Vefalılar Derneği'nin tek kişilik ordu gibi çalışan değerli başkanı Hakkı Bey, "Merak etmeyin, ben gider bakarım," dedi. Telaşlanmakta haklıydım, zira son yıllarda peş peşe ameliyatlar geçirmiş ve kalın bağırsakları belindeki bir torbaya konulmuştu. Haliç Fener'deki evinde tek başına yaşıyor, huzur evine götürme ya da bakıcı tutma önerilerimizi geri çeviriyordu. Israrlarımız karşısında ise bunlara gerek olmadığını söylemekle yetiniyordu. İlerlemiş yaşına karşın, yemeklerini kendisi yapıyor, çamaşırlarını da titreyen elleriyle yıkıyordu. Bayramları el öpmeye gittiğimizde kapıda sevinçle karşılıyor ama ikramda bulunduktan sonra yine kapıdan uğurluyordu. Neden içeriye davet etmediği hepimiz için merak konusuydu. Hiç evlenmemişti. Sorulduğunda "Ben okulumla evliyim, lisemizin tüm öğrencileri de benim evlatlarım," derdi. Oysa bizim liseden sonra İktisadi Ticari Bilimler Akademisini bitirmiş, çalıştığı Merkez Bankası'ndan da müdür olarak emekli olmuştu. Demek ki kalbi aşk düzeyinde sevdiği Vefa Lisesi'nde kalmıştı. Vefa Lisesi mezunları 1872'den bu yana eğitim veren okullarının kuruluş yıl dönümünü her yıl Mayıs ayının ilk pazar günü boza içerek kutlarlar. Onu ilk kez yıllar önce bir boza günü şenliğinde tanıdım. Bahçedeki coşkulu kutlamadan önce konferans salonunda konuşmalar yapılıyor, okulun ihtiyaçları dile getiriliyordu. Sahnedeki sunucunun esprilerle konukları eğlendirmeye çalıştığı sırada tüm bakışlar aniden kapıya çevrilmişti. O gelmişti. Yakaları kalkık pardesüsü, fötür şapkasının altındaki sert bakışlı yüz ifadesiyle Casablanca filminin ölümsüz aktörü Humphrey Bogart'ı andırıyordu. Oturmadan sahneye ilerledi ve şapkasıyla herkesi selamladıktan sonra hiç unutamadığım konuşmasına başladı. Salonda ne kadar varlıklı iş adamı, ünlü avukat, doktor ve serbest meslek sahibi varsa isim isim sayıyor, "Bugüne kadar sizi yetiştiren okulunuz için ne yaptınız? Haydi pamuk eller cebe," diyordu. Sonra da teker teker hepsinden ne kadar para tahsil edeceğini söylüyor. Vermeyeni derneğin dergisine tüm Vefa camiasına duyurmakla korkutuyordu. Yanındakilere Bogart'ın beyaz perdede canlandırdığı sert karakterle çağrıştıran kişinin kim olduğunu sordum. "Büyük vefalı Muhittin Gelgin abi," dediler. O günden sonra vefalıların korkusuyla karışık bir saygıyla sevdikleri Muhittin abiyle dost olduk. Her sabah işe gider gibi okula geliyor, eksikleri, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit ederek bunları karşılamak için hepimize görevler veriyordu. Kendisi de emekli maaşından aç kalmayacak kadar bir parayı ayırdıktan sonra geri kalanıyla yoksul öğrencileri okutuyordu. Öylesine dürüst bir insandı ki okulda yediği öğle yemeklerinin parasını bile hemen muhasebeye öderdi. Tanıdıkça ona olan saygım da sevgim de artıyordu. Muhittin ağabeyin unutulmaz müdürlerimizden Sakin Öner ve Hakkı Baliç ile oluşturduğu ekip tarihi liseye adeta bir devrim yaşatıyordu. Örneğin okuluna aşık bir başka büyük vefalı olan Necat Ekrem Basmacı ağabeyimiz tek başına köhne konferans salonunu yenilemiş, 17 Ağustos depreminin verdiği ağır fiziki hasar kısa sürede giderilmiş, tüm derslikler pırıl pırıl hale getirilmiş, bilgisayar başta olmak üzere müthiş bir teknolojik altyapı hamlesi gerçekleştirilmişti. Okulumuz 5 yıllık Anadolu Lisesi statüsünün sağlanmasıyla da ülkemizin en seçkin liseleri arasındaki yerini almıştı. Kısacası depremin sebep olduğu enkazın altından parmakla gösterilecek örnek bir eğitim kurumu çıkmıştı. Yaşanan tek kelimeyle devrimdi ve her devrim gibi bunun da bir önderi vardı: Muhittin Gelgin. Bizler onun çıraklarıydık. Benim endişelenip haber vermemden sonra Hakkı Bey hemen Fener'deki eve gitti, kapıyı zorla açtırıp içeriye girdiğinde yürek yakan yoksulluk görüntüsüyle karşılaşmıştı. Tek oda ve bir tuvaletten oluşan evde büyük bir masa, bir sandalye, yatak ve duvarda asılı kocaman Atatürk portresinden başka hiçbir eşya yoktu. Muhittin abi günlerdir belki de hiçbir şey yemeden oracıkta yatıyordu. Hakkı Bey koşulları anlatırken daha fazlasını söylemeye yüreğim el vermiyor diyordu. Masanın üzerindeki her şey Vefa Lisesi ile ilgiliymiş. Bir de zarf duruyormuş. Zarfı açıp baktığında ne görsün? Bir miktar para ve bunların verileceği öğrencilerin listesi. 91 yaşındaki koca Şınar'ın son nefesini vereceği yatağında bile yoksul çocuklarımızı düşünmüş olması karşısında Hakkı Bey kendini tutamayıp hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Tabii hemen hastaneye kaldırıldı. Özenle bakıldığı için bir ara düzelir gibi olduysa da kısa süre sonra akciğer yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Vefalılar 2006 yılının karlı bir kış günü cenazesini Eyüp'teki aile kabristanına defnederlerken tabutu omuzlayanlardan biri de okulumuzun hamisi, bugün 95 yaşında olan Necat Ekrem Basmacı'ydı. Okuluna adanmış bir ömür bitti ama tüm vefalıların gönlünde Muhittin Gelgin efsanesi yaşıyor. Vefalılar şimdi topladıkları bağışlarla onun en büyük hayallerinden biri olan Vefalılar Evi'ni inşa ediyor. Yaşasaydı kesinlikle karşı çıkardı ama bu eve onun adı veriliyor. Bu pazar günü bu öyküyü niçin yazdığıma gelince, o kadar çok neden var ki, her biri ayrı bir yazı konusu olur. Sadece birini söyleyeyim. İçine sürüklendiğimiz çöküş sürecinde Muhittin abi gibi örneklere her zamandan daha fazla ihtiyacımız olduğu için. Öyle bir er doğdu ki. 9 Ağustos 2015 Sözcü. Benimle aynı günde ama yıllar sonra 28 Ağustos 1972'de ikisi kız, dört kardeşin en küçüğü olarak Erzincan'da dünyaya geldi. Ailesi Erzurum Şenkayalı'ydı. Babası Erzincan SSK Hastanesi'nde işçi olarak çalışıyordu. Annesi ise okuma yazma bilmemesine karşın çocuklarının iyi eğitim almaları için çırpınan fedakar bir ev kadını. Hayatının ilk unutulmaz macerası babasının yeni görev yeri için Erzincan'dan Erzurum'a eşya kamyonunun kasasında giderlerken yaptığı yolculuk oldu. Erzurum'da taşındıkları ev toprak damlıydı. Yağmur yağdığında her tarafı akıyordu. Böyle durumlarda annesiyle birlikte evin içinde koşuşurlar, tencere, kova ne bulurlarsa akan yerlere koyarlardı. Ama günün birinde öylesine yoğun yağdı ki bunlar yetmedi. Annesinin tek eşyaları olan yatakların ıslanmasını önlemek için çırpınması yetmemiş, hepsi sırılsıklam olmuştu. Cefakar kadın ben akşama sizi nerede yatıracağım diyerek hüngür hüngür ağlamıştı. Erzurum'un doğu sınırındaki Şehitler Mahallesi'nde çatılı bir ev kiraladıklarında kendilerini sınıf atlamış, adeta zengin olmuş gibi hissettiler. Zira artık yağmur yağdığında ıslak yataklarda uyumak zorunda kalmayacaklardı. İlk öğrenimine Şehitler İlkokulu'nda başladı. Tüm mahalleli yoksul olduğu için onlar da yoksulluklarını fark etmiyorlardı. Örneğin öğrencilerin hepsi okula lastik ayakkabıyla gidiyor. Erzurum'un soğuğu ünlüdür. Karakış'a nerelisin diye sormuşlar, o da Erzurum doğumluyum diye cevap vermiş. Henüz 7-8 yaşlarındayken ısının sıfırın altında 30 derecelerde dolaştığı böylesine dondurucu bir günde sokakta arkadaşlarıyla oyuna dalınca ayaklarının ıslanıp donduğunu fark edememişti. Eve dönme zamanı gelip yürümekte zorlanınca kötü durumda olduğunu anlamıştı. Zor bela geldiği evde annesi hemen ayaklarını suyun altına soktu. Buz gibi su, sanki kaynar çaydanlıktan dökülüyormuş gibi canını yakıyordu. Yavrusunun feryatlarına dayanamayan annesi hemen ayaklarını göğsüne bastı. Anaoğul, dakikalarca böyle kaldılar. Sonunda çilekeş anneciği yavrusunun küçücük ayaklarını kurtarıp açmayı başarmıştı. Doğunun lastik ayakkabılı çocuklarının çoğu soğuktan romatizma olur. Küçükken yakalanılan romatizma ilerleyen yaşlarda kalbe sirayet eder. Zamanında tedavi edilmeyen kalp romatizması hastaları da erken yaşlarda yitip giderler. O yıllarda yoksul aileler için ısınmanın en ekonomik yolu tezek kullanmaktan geçiyordu. Varlıklar evlerinin etrafına inek yayarlar, çocuklar da buralardan tezek toplarlardı. Annesi daha güçlü ısıtması için tezeyi kömür tozuyla karıştırırdı. Tezekler taşınırken kardeşi onun sırtına ip geçirir. O da ipe bağlı çuvalı eve kadar çekerdi. Böylece kardeşi kovboy, o ise at olurdu. Bir yaz tatilinde aile bütçesine katkıda bulunabilmek için ayakkabı boyacılığı yaptı. O sırada 8 veya 9 yaşındaydı. Sandığı hazırlayınca doğruca gölbaşındaki otobüs duraklarının yolunu tuttu. Tüm boyacılar sıra sıra dizilmiş, müşteri kapmaya çalışıyorlardı. Ama onun el yapımı sandığı en kötülerden biriydi. Tüm parası ancak siyah ve kahverengi olmak üzere iki çeşit boya almaya yetmişti. O nedenle sandığı gören uzaklaşıyordu. Nihayet bir belediye süpürgecisinin ayakkabısını yarı fiyatına boyadı. Ama adam beğenmemişti. Ulan bu nasıl boya diye bağırıp süpürgeyle kovalamaya başladı. Kaçıp dayak yemekten kurtulmuştu ama yaşadıkları çok ağrına gitmişti. Bir daha da ayakkabı boyamaya çıkmadı. Okullarında zenginliğin simgesi kumaş önlüktü. Sadece birkaç çocuğun kumaş önlüğü vardı. Diğerlerinin tümü naylon önlüklüydü. Kışları sobanın başında ısınmaya çalışırken naylon önlükler de dayanmaz erirdi. Uzun, esmer, zayıf, çelimsiz bir çocuktu. Tipik bir yoksul çocuğu. Yoksul semtlerinde yoksul çocuklar pek sevilmez. Ama ilkokul öğretmeni Fahriye Yılmaz onu çok severdi. Erzurum'un köklü ailelerinden birinin kızıydı. Onu 5 yıl boyunca bir öğrenciden çok çocuğu gibi severek okuttu. Lise çağı geldiğinde ağabeyiyle birlikte Doğu'nun en iyi okullarından biri olan Erzurum Lisesi'ne kaydolmak istedi. Ancak varoştan geldiği için kentin sosyoekonomik düzeyi iyi ailelerin çocuklarının okuduğu okula almak istemediler ama tüm engelleri aşarak o güzel okula girmeyi başardı. Yoksul olduğunu Erzurum Lisesi'nde öğrendi, orada solcu oldu. Solcu olduğunu da üniversitede fark etti. Üniversiteye hazırlık telaşı başlamıştı. Parası olanlar dershaneye gidiyordu. Onlarda para olmadığı için dershane, hatta üniversiteye hazırlık kitabı bile yoktu. Evde battaniyeye sarılıp lise ders kitaplarına bakarak üniversiteye hazırlanmaya çalışıyordu. Allah'tan matematik hocaları Zafer Bey ve kısa süreliğine dershaneye giden can dostu sıra arkadaşı Alparslan yardımcı oluyordu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanınca hemşire ablası ve assubay eşinin Ankara Etimeskut'taki lojmanlarına taşındı. Üniversiteyi 4 yılda bitirirken meslek sınavlarına hazırlanmayı da ihmal etmedi. Ayrıca İngilizce ve Almancasını da ilerletti. Mezun olur olmaz Ziraat Bankası uzmanlığı ile hazine kontrolörlüğü sınavlarına girip 1000 kişi arasından dereceyle kazandı. Bunlar için yapılan sözlü sınavlara hayatının rol modellerinden CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli ağabeyinin takım elbisesini giyerek gitmişti. İş hayatına hazine kontrolörü olarak başladı. Görevi gereği bankaları, bakanlıkları ve kitleri denetliyordu. Hayali ihracattan banka soruşturmalarına, kara para incelemelerinden büyük altyapı projelerine kadar birçok konuda inceleme, araştırma ve soruşturmayı üstleniyordu. Gözü çok karaydı. Görevdeki bakanlar hakkında bile yolsuzluk fezlekesi düzenleyip yargıya gönderiyor, asla çifte standart uygulamıyordu. Yönetimde sorunlar yaşadığı oluyordu ama Allah hakkı için AKP dönemine kadar hiçbir bakan ve müsteşarın görevini yapmasına engel çıkardığını hatırlamıyordu. 2004 yılında kıdem sırası gereği yurt dışına gönderildi. Bir yıl süreyle Virginia Richmond'da kaldı. Ardından Carnegie Mellon Üniversitesi'nden gelen çağrı üzerine orada kamu politikaları ve yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2007 yılında Türkiye'ye döndüğünde fakir ailelere kömür dağıtım projesini inceleme görevini üstlendi. Her yıl rutin olarak yapılan incelemelerde o tarihe kadar hiçbir sorun tespit edilmemiş ve hazine yaklaşık 1 milyar dolar para ödemişti. Soruşturmayı derinleştirdiğinde örgütlü bir yolsuzluk düzeni kurulduğunu gördü. Suç duyurusu raporu düzenleyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bu olay mesleğinde sonun başlangıcıydı. Hazırladığı rapor nedeniyle başına gelmedik kalmadı. Tüm görevleri elinden alındı, mobbinge uğradı. Raporu 4 yıl boyunca işleme konulmadı. En sonunda af kanunu çıkarıp sorumluları akladılar. Bu arada devletin 4 milyar dolarını heba ettikleri gibi yüzlerce maden işçisinin canına kıydılar. Bolu, Şırnak, Zonguldak ve Soma'da maden işçileri bu yolsuzluk konusu kömürleri çıkarırken katliam gibi kazalarda can verdiler. Sevgili okurlarım, Erzurum'un yoksul Şenkaya Mahallesi'nin naylon önlüklü, lastik ayakkabılı, zayıf, çelimsiz bu işçi çocuğu kim biliyor musunuz? 2011'den bu yana CHP İstanbul Milletvekili olan Aykut Erdoğdu. Halk Arenası programlarında kamuoyunun yolsuzluk savaşçısı, cesur ve dürüst siyasetçi olarak tanıdığı Erdoğdu, geldiği yeri Cumhuriyet'in bir başarısı olarak görüyor ve bununla gurur duyuyor. Tüm gücüyle halkına borcunu ödemeye ve kendisi gibi yoksul olan çocuklara eşit fırsatlar sağlamaya çalışıyor. O halde yürekten söyleyeyim, onu tanımış ve tanıtmış olmaktan ben de gurur duyuyorum. 14. ayrımın sonu, sayfa 255.